Ayrım 6.
Bu toplantılarda verilen hükümler oldukça ilginçti. Önce kendi bölgelerinde oynanan Aşık, Hüllüoğlu, Bilye, Çatal Matal Kaç Çatal, domuz gibi yutmalı oyunlarda ütülen misketler, dikkeler ve çakıllardan onda bir vergi almaya karar verdiler. Geçti geçti kim geçti, mendil mendil kapmaca, seksek, beş taş, ebe kış kış, kabak pişti, el el üstünde gibi oyunlar içinde meydan kirası alacaklardı. Ama bir başka karar çok isabetli oldu. Oyunlarda adaletsizliği ve mızıkçılığı önlemek için çeldirmeli, gömmeli ve tutmalı bütün çelik comak oyunlarının birdir bir, ebe çıldır, kutu ve zıpzıpın kuralları teker teker yazıyla saptanacak ve bu kanunlara karşı gelen oyun bozanlar cezalandırılacaktı. Oyunların kuralları kağıtlara özenle yazıldı ve üstüne Halic'in ve Boğaziçi'nin hakanı, Azap, Meyyit, Kürkçü, Yağ Kapanı, Karaköy, Kireç, Tophane ve Kule Kapılarının koruyucusu, Galata'nın bütün hazinelerinin sahibi Efrasiyaboğlu Alibaz Efrasiyap Han'ın tuğrası işlendi. 4. Alibaz bir akşamüstü karargâhtan evine döndüğünde henüz sokaktayken bir grup Yeniçeri'nin Uzun İhsan Efendi'yi ite kaka evden çıkardığını gördü. Adamların başında serpuşu sorguçlu bir zabit vardı. Çocuk bir köşeye sinerek olacakları izlemeye koyuldu. Yeniçeriler evde ne varsa sokağa fırlatıyorlardı. Bir şey bulmayı umdukları belliydi. Bütün eşyalar sokağa yığılıp ev bomboş kalınca içeriden kırılan döşeme tahtalarının sesleri gelmeye başladı. Yeniçerinin biri sırtında getirdiği baltaları adamlara dağıtırken elleri kolları sımsıkı bağlanan Uzun İhsan Efendi olan biteni çaresizlikle seyrediyordu. Adamlar baltalarla üst katı yıktılar ve bir şey bulamayınca alt kata inip sonunda bütün evi yerle bir ettiler. Zabitleri Uzun İhsan Efendi'ye tokat üstüne tokat atıyor fakat bu sillelerin etkisini kurbanı üzerinde göremeyince acıya duyarsız görünen bu adama iyice köpürüp adam akıllı gazaba geliyordu. Babası bellediği adama yapılan eziyete şahit olan Alibaz'ın cinleri tepesine üşüştü. Adamcağızı boynuna bağladıkları iple Karaköy'e kadar sürükleyen Yeniçerileri kayığa binene kadar izledi. Hava karardığı için kayığın ne yöne gittiğini göremedi. İskeleden doğruca karargaha koştu ve karanlıktaki cinlere, umacılara, gulyabanilere rağmen bütün gece çadırda kaldı. Bir eli cübbesinin içindeki o ünlü yatağındaydı. Sabah olunca güvendiği 45 yiğide haber saldı. Sefer vakti gelmişti. Bu acımasız dünyada artık acımasızca savaşacaklardı. Bu 45 yiğit cephaneden en sert yayları, en düzgün okları, en sağlam mızrakları aldı. Cüz keselerinde birer humbara, çakmak ve kav vardı. Alibaz sancaklarını aldıktan sonra çadırı ateşe verdi. Savaş tekerlemeleri söyleyerek meyit kapısından çıktılar. Haliç boyunca ilerleyip Kağıthane Deresi'ni geçtiler. Nihayet Eyüp'e ulaştılar. Buranın oyuncakçı dükkanları meşhurdu. Humbaralardan biri bu dükkanlardan birinin tam içine düşer düşmez büyük bir patlamayla oradakilerin aklını başından aldı. Nereden geldiği belli olmayan oklar havada ıslık çalıp meraklı komşuların kapılarına saplanıverdi. Çevredekiler bir çocuk güruhunun patlamanın olduğu dükkana dalıp kaynana zırıltılarını, hacı yatmazları, zıpzıpları ve diğer eşyaları talan ettiğini hayretle gördüler. Bir humbara daha patlayınca bunun bir haydut baskını olduğunu sanıp kapılarını pencerelerini kilitlediler. Aynı gün kaymakçıların ve şekercilerin olduğu yerde 4 patlama daha işitildi. Subaşı adamlarıyla Eyüp'e geldi. Ama ortada ne bir haydut ne de bir eşkıya vardı. Fakat saldırıya uğrayıp soyulmuş her dükkanda kırmızı mürekkebe batırılmış bir çocuk elinin izi vardı. Yer 6. 1. Bünyamin babasının elini öpüp evden ayrıldıktan sonra Varda Pet'i bulmuş ve birlikte Eminönü'ne geçerek bir Ermeni dönmesi olan Lağımcıbaşı'nın köşküne gelmişlerdi. Delikanlı ocağın defterine yazıldıktan sonra Vardapet ve diğer dört lağımcı ile birlikte Davutpaşa'daki karargâhta çadırlardan birine yerleşmiş, gece rüyasında yine o esrarengiz yeniçerileri görmüştü. Ertesi gün sarayın önünde geçit yaptıktan sonra orduyu Humayun'la birlikte Edirne'ye hareket edip kışı bu kentte geçireceklerdi. Fakat 10 gün sonra Edirne'ye vardıklarında o kış kıyamette Sofya'ya hareket emrini aldılar. Sofya'da bir hafta bile kalmadan paşalardan biri Vardapet'i yanına çağırarak sabah oluncaya kadar bütün takımını teçhizatını hazırlamasını buyurdu. Paşa 4 yeniçeri ortası ve bir sipahi bölüğüyle orduyu Humayun'dan ayrılıp meçhul bir yöne gidecekti. Lağımcıya ihtiyaç duyduğuna göre bir kale zapt etmeyi tasarlıyor olmalıydı. Gel gelelim sabah olduğunda bu meçhul amaç için seçilen askerlerin huzursuz olduğu görüldü. Çünkü kışın ortasında savaşmak alışılmış bir şey değildi. Bununla birlikte adamlara kürkler, postlar, kepenekler ve keçe çizmeler dağıtılarak gönülsüzlükleri giderilmeye çalışıldı. Fakat onlar kendilerini soğuktan koruyacak bu kaba giysileri giydiklerinde hareketlerinin adam akıllı kısıtlandığını gördüler. Sonunda adamların her birine çifte ulufe vaat edilince isteksiz isteksiz bölüklerine dönüp yola çıkmaya hazırlandılar. Vardapet ise durmadan işlerinin zor olacağını, çünkü toprak donduğu için kışın yer altında lağım açmanın zahmetli olduğunu söylüyor, bu tuhaf görev için kendilerini seçenlere ver yansın ediyordu. Sofya'dan çıktıklarında tahmin ettiklerinin tersine batıya değil kuzeye yöneldiler. Keçe çizmeleriyle çamurlara bata çıka ilerleyen yeniçerilerin gönülsüzlükleri suratlarından okunuyordu. 3 gün boyunca kuzeye ilerledikten sonra çamuru arar oldular çünkü toprak donmuştu. Bir hafta sonra kar çiselemeye başlayınca hoşnutsuzluk iyice arttı. 10. gün tipi bastırınca adamların elleri aşırı soğuk nedeniyle madeni eşyalara yapışmaya başladı. Yola çıktıklarından 3 hafta sonra bir dağ geçidinden geçerken toprak çöktü ve ejderha başlı 12 kolomborne topu uçurumdan aşağı uçup yüzeyi buz tutmuş nehrin dibini boyladı. Bu olay 15 gündür sıcak yemek yemeyen askerlerin morallerini bozup sinirlerini iyice gerdi. Kulaklara ve bıyıklara dokunmak oracıkta katledilmeye yetiyordu. Çünkü aşırı soğuk nedeniyle donan bu uzuvların kırılıvermesi için onlara hafifçe bir fiske vurmak yeterliydi. Tüfeklere, zırhlara, toplara yahut herhangi bir madeni yüzeye kazara dokunanların halleri içler acısıydı. Kolomborne topları nehre düşerken çıplak elle onların zincirlerine asılanları da birlikte götürmüştü. Yeniçeriler silahlara yapışmasın diye ellerine torba geçiriyorlardı, fakat bu onların hareketini tarife gelmeyecek kadar engelliyordu. Şiddetli soğuk başlarına öyle belalar açtı ki, karın örttüğü bir çukura düşen 6 serden geçti kurtarıldığında, bu zavallıların elleri ve yüzlerinden birbirlerinin demir zırhlarına yapışmış oldukları görüldü. Arkadaşları bunlardan birinin saçına asılıp yanağını zırhtan ayırmaya kalkınca demirin üzerinde et parçaları kaldı. Fakat onu kurtarmanın başka hiçbir yolu yoktu. 28 gün sonra bir ovada ilerlerken 6 gün önce saldıkları öncü birliğini ufukta gördüler. Bu atlılar 4 nala üzerlerine geliyordu. 20 atlı kafilenin önüne eriştiğinde durmayıp ilerleyince herkes şaşırdı. Süvariler atlarını mahmuzlayıp onların peşinden gittiler. Bir süre sonra mesele anlaşıldı. Öncü birliği atlarının üzerinde uyurken son neferine kadar donmuştu. Yeniçeriler bunu uğursuzluk telakki edip paşaya isyan bayrağı çektiler. Fakat paşa onların ulufelerini 3 katına çıkardığını ve bunun bir kısmı olan toplam 140 bin meteliği hemen şimdi ödeyeceğini söylediğinde yatıştılar. Gel gör ki bir hafta sonra burçlarında renk renk bayraklar dalgalanan kaleyi gördükleri zaman paşa 140 bin bakır meteliği geri istediğinde avaz avaz bağırmaya başladılar. Öfkelerini kusarken bir ara paşayı dinlediklerinde geri istenen bu paranın kendilerine 2 kat olarak ödeneceğini işitip yatışır gibi oldular. Zapt edilecek kaleden bir top menzili uzakta çadırlar kuruldu. Ocaklar hazırlandığında Yeniçeriler o meşhur kazanlarını getirdiler. Kazanlara su ve pirinç atıldı. Kesilen koyunların kuyruk yağları eritilerek pilava boca edildi. Etler parçalanıp çorba kazanlarına atıldı. Pişmekte olan çorbalar iki kişinin zor zapt edebileceği dev kepçelerle karıştırılırken, Yeniçeriler börklerinde taşıdıkları kaşıkları çıkarmış, ellerinde taslarla kazanların önünde bekliyorlardı. Çok geçmeden aynı tasa konan çorba ve pilavı iştahla yemeye başladılar. Bu sırada paşanın zihnini başka bir mesele meşgul ediyordu. Nehre düşen 12 kolomborne topu olmaksızın kuşatma başarıya ulaşamazdı. Yeniçerilere dağıttığı bakır metelikleri bu yüzden geri alan paşa, bu paraların hemen eritilmesini buyurdu. Dökümcüler hepsi çoktan çürümüş 3000 yumurtanın akıyla hazırladıkları balçıktan 11 top kalıbı yaptılar. Bakır bir ocakta eritilip kalıplara döküldü. Sonunda 11 kolomborne topu marangozların hazırladıkları kundaklara yerleştirildi. Paşa mühürlü bir keseyi açıp içinden Konstantiniye darphanesinde yapılmış kuruş kesmeye yarayan 20 adet para kalıbı çıkardı ve bunları dökümcüye verdi. Kale zapt edildikten sonra bu toplar yine eritilecek, elde edilen bakırdan ise ağırlığı yarıya indirilmiş 280 bin metelik kesilecek ve onlara mühürleri bu kalıplarla basılacaktı. Paşa öğleye doğru atını atlayıp maiyetiyle birlikte kalenin çevresinde bir keşif gezisi yaptı. Eski bir kaleydi bu, geleneksel mimariye uygun olarak 8 köşeli yıldız şeklinde kurulmuştu. Duvarlarına tırmanmak isteyen saldırganlar bu sayede yıldızın köşelerindeki adamlar tarafından arkadan vurulabilirlerdi. Ne tuhaf ki bu kale köşeleri itibariyle rüzgar gülündeki 8 yönle tam tamına çakışıyordu. Öyle ki gökyüzünden bakılsa bir pusula kadranına benzetilebilirdi. En muhkem yeri kuzey köşesiydi ve diğer burçların tersine burada siyah bir bayrak dalgalanıyordu. Paşa güneydoğu köşesini incelediğinde buradaki surların diğerlerinkinden farklı taşlarla örüldüğünü fark etti. Bunlar kolomborne güllelerinin kolaylıkla ufalayabileceği duman rengi horkum taşlarıydı. Böylece saldırının nereden yapılacağı belli olmuştu. Fakat Edirne'deki ana karargâhtan gelen bir haberci, saldırının ne bahasına olursa olsun kuzeyden yapılmasını buyuran bir ferman tebliğ edince işler karıştı. Karargâhtakilerin anlayışsızlığına sinirlenen paşa, onlardan 6 kolomborne ve 2 sahi topla bir Yeniçeri destek bölüğü istedi. Donmuş toprakta zorlukla kazılan metrisler tamamlanmak üzereyken Edirne'den çok tuhaf bir haber geldi. Fermanda şu anda kalede bulunan Zülfiyar adındaki casusun kurtarılması için kuzey burcunun altından güneye doğru 21 adım içeriye bir lağım kazılması ve kurtarma işinin bulundukları ayın 17. günün akşamında muhakkak gerçekleştirilmesi, bunun yanında kalenin kuzeyindeki tepede büyük bir ateş yakılarak haberciyle kendilerine ulaştırılan bir kese tozun gündüz vakti ateşe atılması buyuruluyor, destek kuvvetlerinin yola çıktığı da ayrıca belirtiliyordu. Olan bitene anlam veremeyen paşa, söz konusu ateşi yakma görevini baş karakullukçuya devredip habercinin getirdiği meşin keseyi adama teslim etti. Tam öğle vakti tepede ateşin dumanı gözüktü. Fakat duman gittikçe pembeleşti ve nihayet kıpkırmızı bir renk aldı. Paşa bunun kaledeki casusa verilen bir işaret olduğunu düşündü. Fermanda sözü edilen lağımı kazma işi de elbette Vardapet'e verildi. Bu lağımcı yemin billah ederek paşaya toprak donduğu için yer altında dehliz açmanın neredeyse imkansız olduğunu, hele hele kazma sesleri kaledekiler tarafından işitilmeden surlardan içeriye 21 adım girmenin asla düşünülemeyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Gel gör ki cellat çağrılınca işler değişti. Böylece gözdağı veren paşa Vardapet'in gururunu da okşamak istediğinden ona 50 filuri ihsan edince lağımcı emre boyun eğmek zorunda kaldı. Paşa, bu görevi başaramazsan benim kellem gider. Ama şunu bil ki kellem gitmeden önce hepinizin kellesi çoktan kesilmiş olur. O yüzden takım taklavatını topla ve bu ayın 17. gününe kadar lağımı bitir. 18. gün ya kesesinde 500 altın olan zengin biri olursun ya da kelleni açtığın lağıma gömerim diyordu. Vardapet ertesi günü birer adım aralıklı düğümler atılmış ölçüm ipini omuzuna alıp Bünyamin'le birlikte araziye çıktı. 50'sine merdiven dayamış lağımcı çok geçmeden soluk soluğa kaldı ve yıllar önce soluk borusuna kaçan taşın tıkırtıları sıklaştı. Kaleye hiç yaklaşmadan lağım girişi olarak saptadıkları yerle kuzey surları arasındaki mesafeyi tespit ettiler. Lağımı hemen o gece kazmaya başladılar. Kazanlar dolusu kaynar suyla toprağı yumuşatıp 7 kulaç derine indiklerinde Vardapet'in dediği çıktı. Toprağın yüzeyi donduğu halde burası kolay kazılıyordu. Yaşlı lağımcı kazmasını sallarken Bünyamin'e yaz olsun kış olsun dünyanın en kolay işlerinden biri olan bu mesleği paşaya nasıl abartarak anlattığını ve aldanan paşadan 50'si peşin olmak üzere tam 550 filuri bahşiş kopardığını söylüyordu. Fakat sözlerini bitirmeden Bünyamin'in kazması bir kayaya çarpınca nazar değdiğine hükmetti. Kayayı delemeyeceklerine göre toprak altında etrafından dolaşmaları gerekiyor, bu da yönlerini kaybetme tehlikesini doğuruyordu. Mesleğin püf noktası da buradaydı. Açtıkları dehlizde pusula onları kolayca yanıltırdı. Yönlerini bulundukları yerden lağım ağzına, dehliz duvarlarına değdirmeksizin sıkıca gerdikleri bir ipin iletkiyle ölçtükleri derecesine göre kestirebiliyorlardı. Öyle ki başlangıçta yaptıkları yarım derecelik bir hata, onları asıl hedeften arşınlarca öteye saptırabilirdi. Etrafından dolaşmayıp kayanın altına inmeleri halinde de aynı tehlike söz konusuydu. Çünkü yalnızca yatay bir düzlemde değil, düşey düzlemdeki açıları da sabit olmalıydı. Bu yüzden Vardapet, içinde bir hava kabarcığı olan su dolu bir cam çubukla sık sık dehlizin zeminini kontrol ediyor ve 7 kulaçlık derinliği daima koruyordu. Sonunda kayanın etrafından dolaşmaya karar verdiler. Vardapet açtıkları yeni dehlizin açısını gerili bir ip üzerindeki iletkiyle defalarca ölçtü ve rakamları çıra ışığı altında kağıda yazdı. Fakat kayayı geçtiklerinde kafasında yine de bir kuşku kalmıştı. Tam bu sırada tavandan topraklar dökülmeye başladı. Yukarıda çatışma başlamıştı. Karşılıklı top ateşi sürerken yeniçeriler ve serdengeçtiler açılan gediklere saldırıyor, kaledekilerse sık sık huruç hareketiyle süvarileri çıkarıp metrislere baskınlar yapıyorlardı. 7 kulaç yukarıda taştan yapılmış top gülleleri düşüp humbaralar patlarken, devasa kuşatma kuleleri yürütülüp atlar 4 nala koşarken toprak adam akıllı sarsılıyor ve dehlizde çökme tehlikesi baş gösteriyordu. Ama Vardapet buna alışıktı. Eğer bu lağımı yazın kazıyor olsalardı, yukarıdaki savaşın bir sonucu olarak ertesi günü dehlizin tavanından sızan kanı görebilirlerdi. Gel gelelim bu kış kıyamette kan daha bedeni terk etmeden donmaya başlardı. Ayın 14'ünde Bünyamin'in kazması beyaz bir cisme çarptı. Merakı kabaran Vardapet'le birlikte çevresindeki toprağı temizlediklerinde bunun çoktan taşıllaşmış, neredeyse öküz büyüklüğünde bir kertenkele kafası olduğunu gördüler. Boynundan itibaren bel kemiği toprağın derinliklerinde kayboluyordu. Bünyamin canavarın dişlerinden birini yadigar olarak almayı düşündü. Ama diş o eline alır almaz ufalanıverdi. Vardapet bunu uğur telakki edip çıra ışığı altında bir takım hesaplar yaptı. Rakamları topladı, çıkardı, iletkiden okuyup kaydettiği derecelerin 180'e erişip erişmediğine baktı ve delikanlıya gülümsedi. Eğer hesap doğru çıkarsa 3 adım sonra duvarın tam altında olacaklardı. O güne dek kazdıkları 1 kulaç yüksekliğindeki dehlizin uzunluğu 117 adımı bulmuş, fakat kendileri de soğuk havada onca çalışmadan sonra adam akıllı zayıflamışlardı. Oysa her biri yedikleri diğer yemekler bir yana 3'er koyunun kuyruk yağını tüketmişti. Üç adımlık mesafe kazıldıktan sonra Vardapet yerlerini tam olarak belirlemek amacıyla yukarı doğru bir dehliz açılmasına karar verdi. Merdivenle bir iskele kurup bu kez tavanı kazmaya başladılar. Bünyamin eliyle yukarıdaki toprağı oyarken parmağına bir şey yapıştı. Kim bilir kaç kez su verildiği için hala paslanmayan bir hançer namlusuydu bu. Vardapet aşırı soğuk nedeniyle deriye yapışan hançeri bezle tutup çektiğinde Bünyamin'in derisi madenin üzerinde kaldı. Kazmaya devam ettiklerinde bu kez yere bir kafatası düştü. Sallandığında çıngırak gibi sesler geliyordu. İki kaşının arasında bir delik fark ederek kırıp içine baktıklarında bir arkebüz kurşunu görmüşlerdi. Nihayet kalenin kim bilir ne zaman döşenmiş temel taşlarına ulaştılar. Lağımcının hesapları doğru çıkmıştı çünkü duvarın tam köşesindeydiler. Bununla birlikte geriye kalan 21 adımlık mesafe işin en güç ve en tehlikeli kısmıydı. Çünkü kazma sesleri kaledekiler tarafından duyulabilir ve bu kez onlar kendilerini bulmak için bir karşı lağım kazabilirlerdi. Lağımcılık sanatı ortaya çıkalı beri yer üstünde olduğu gibi yer altında da korkunç savaşlar yapılıyordu. Bunun için Vardapet durumu paşaya anlatıp ondan muhafız istemeye karar verdi. Paşa kuzey surlarına sabahtan akşama kadar humbara atılmasını buyurdu. Bu patlamalar onların kazma seslerini sözüm ona bastıracaktı. Köşeden kalenin içine doğru 11 adım ilerlediklerinde Vardapet kazmasını bırakıp Bünyamin'e sessiz olmasını işaret etti. Yanlarındaki iki muhafız yatağanlarına davrandılar. Kulak kabarttıklarında toprağın derinliklerinde bir yerden kazma sesleri işittiler. Varlıkları kaledekiler tarafından anlaşılmış ve kendilerini bulmak için bir karşı lağım kazılmaya başlanmıştı. Nefeslerini tutup beklemeye başladılar. Bulundukları yerde duyulan yegane ses, Vardapet'in göğsünden gelen tıkırtılarla kendilerini arayan lağımcıların kazma sesleriydi. Sesler giderek yaklaştı. Aralarında bir adımdan fazla mesafe olmadığı açıktı ama gürültü üstlerinden bir yerden geliyordu. Anlaşılan onları yeterince derinde aramıyorlardı. Fakat bu sevinçleri kısa sürdü. Çünkü bir başka yerden gelen sesi işittiklerinde kaledekilerin ikinci bir lağım daha kazmakta olduklarını anladılar. Üstelik bu tam da onların bulunduğu derinlikte açılıyordu. Bereket versin ki kazma sesleri giderek uzaklaştı. Ama Vardapet onların hangi yönde ilerlediklerini anlamak için tehlikeli bir işe kalkıştı. Bıçağıyla sessizce dehlizin duvarında küçük bir delik oymaya başlamıştı. Toprak yumuşayınca elleriyle eşeledi ve 6-7 karış sonra elinin boşluğa çıktığını hissetti. Bu delik kendilerini aramakta olan adamların lağımına açılıyordu. Vardapet'in amacı bir çubuğa bağlı olan aynayı delikten sokup düşman lağımcıların hangi yönden gelip nereye doğru gittiklerini görmekti. Önce Bünyamin'den meşaleyi isteyip delikten bakmaya yeltendi. Fakat gördüğü şey aklını başından almıştı. Gözleri kırmızı, ağzından alevler saçan kanatlı bir canavardı bu. Beti benzi atıverdi.